Nothing you said to me, I said the only thing that's going on is that coming into some, yes, that will come. Monte then, party, change, go, so.
Bundan böyle bir tamamlandı. Şimdi ise İslam döneminde mantığın konumuna bakıyoruz. İslam döneminde mantık bir eğitim sistemi olarak, eğitim ilmi olarak acaba ne zamandan başlamış, nasıl başlamış? Bizim bildiğimiz bu mantık akademik olarak öğretimi İslam dünyasında Müslümanlar arasında ne zaman başlamış ve gelişmiş, bu konuda bir ihtilaf var. Ancak şu kadar diyor, şu meşhurdur ki ilk olarak Müslümanlar içerisinde Neoplaton felsefesi bir ilmi, yani akli ilim olarak girmiştir. Müslümanlar bilare bu haberi nezdik denilen bu terim olarak haberi nezdik yakın orta yakın Orta Doğu anlamına geliyor. Yakın Orta Doğu yakın doğu anlamına gelen bölgeler. Yakın Doğu nereler deniliyor? Yakın Doğu, Mısır, Afrika'nın bazı ülkeleri, Suriye, Irak, Türkiye gibi bu ülkelere Yakın Doğu denilir. Uzak Doğu da mesela Hindistan, Çin gibi bu yerlere denilir. Yani Yakın Doğu, mesela İran'dan bu tarafa tut, bunlar Yakın Doğu bölgeleri, onlar o tarafı ise Uzak Doğu bölgeleri. Bu Yakın Doğu bölgelerin diyor Müslümanlar fethetmeye başlayınca özellikle diyor İskenderiye'yi, yani Mısır'da bulunan İskenderiye şehrinin merkezini fethedince, İskenderiye merkezi arz etmiştik ki Aleksandr tarafından, İskender-i Mekduni tarafından kurulan bir şehirdir, ilmi bir şehirdi. Burası ilim merkeziydi. Yunan'ın birçok düşünürleri, filozofları bu bölgede yerleşmiş eğitim merkezi kurmuşlardır. Büyük kütüphaneleri vardı bu merkezin. Bu gibi yerler Müslümanların eline geçince ilk olarak Siryani ki mesela bu Müslümanların içerisinde Siryani dilini bilenler, Siryani dilini bilenler şu anda da mesela Irak'ta da var, Türkiye'nin bir kısmında da var. Bu Siryani dilini bilen insanlar hala ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun ve Yunanca'ya da aşina olanlar buradaki kitapları Arapça diline tercüme etmeye başladılar. Ve ilk olarak Müslüman düşünürleri, bilginleri, Müslümanlar bu Yunan ilahiyatından, Yunan'daki Hak Teala'nın marifetine dair ilahiyat diyebileceğimiz, Allah'ın aklı tanımına, ispatına dair bilgilerle Yunan'da yaygın olan, ki bunun en büyük mimarı Eflatun'uydu demiştik. Eflatun'un da daha sonra Neoplaton milattan sonra bunu tekrar ihya etmişti İskenderiye'de. Bu Eflatunculuk düşüncesiyle aşina olmaya başladılar.
Hocam Süryani eski Yunan dili mi oluyor?
Süryani bu Yunan dili değil. Bunlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kabilesinin, yani o dildir, yani İsa Aleyhisselam'ın konuştuğu dil.
O zaman
İncil Süryani dili mi? Tabii tabii, aslı İncil Süryani dili. İbri dili var, bir de İbranice, bir de Süryanice. Bunlar eski dillerden. Yunan dili kendisi ayrı bir dildir. Süryanice'den, İbranice'den İncil tercüme etmiş Yunan'ı, Yunanca'ya tercüme edilmiştir yani. Evet, bu dile vakıf olup Yunanca ile bilen insanlar bu sefer bunu Arapların da Araplara tercüme ettiler. Araplar da bu ilahiyatları özellikle faydalanmak üzere bunların ilahi düşünceler, Allah hakkındaki marifetleri, bilgiler nelerdir? Bu Müslümanları ilgilendirdi. Bu düşüncelerle aşina oldular. Ve ardından ise tabii olarak bu bilginlerin birçoğusu mantık ilimlerini de Aristo'nun mesela İsa Vucusu'nu, İsa Vucusu'nu, Aristo'nun o Erganun kitabını ve Emsal-i Zarik bunları tercüme ettiler. Burada az edeyim ki mütercimlerden bazılarının ismini vermişlerdir. Mesela bunlardan birisi Yakub-ı Rehabi denilen bu Suriyeli bir Hristiyan rahiptir. Yakub-ı Rehabi. Önemlilerinden birisi mesela Huneyn İbni İshak'dır. O da az edeyim ki İraklıdır bu şahsiyet. Daha sonra Abdullah İbni Mukaffa denilen bir kişi çok önemlidir, okuyacağız. Bu ise Fars'tır. Bu İranlıdır. Diğerlerinden ben az edeyim ki baktım böyle şeyleri göremedim. Yani bulamadım daha doğrusu bunların nereden olduklarına dair pek böyle bilgi ulaşabileceği bir kaynak olamadım. Bunlar bu meşhur, daha önemliydi. Bunlarla ilgili tarihte mesela bahsedilmiştir. Ama burada bunların dışında kimselerden de bahsetmiştir. Carcius mesela, Sorus, Besok diye bazıları. Diyor ki daha bu kitapların tercümesinin daha yaygınlaşması özellikle Abbasi halifelerinden Mensur ve Memun döneminde, Memun Abbasi döneminde ve Mensur döneminde Mensur Abbasi halifelerinden yaygınlaştı. Bunlar Darul Hikmet ya Beytül Hikmet, Hikmet Evi'nden bir bölüm açtılar diyor. Merkez kurdular Hikmet Evi. Yani felsefe, hikmetten bahseden, araştıran bölüm. İşte bu Beytül Hikme, burada bilim adamları geldiler, Yunan felsefesini Arapçaya tercüme ettiler, onu anlattılar ve bazıları da buna şerh yazdılar. Abdullah bin Mukaffa işte Mensur'a tercüme etmiş. Neyi tercüme etmiş? Mesela Kategoriya Rüyası, yani Aristo'nun Kategoriya Rüyası, yani onunla kulağı da şerh. O Anatol Okuyay'ı evvel yani kıyası ve İsavuci yani Kulliyat-ı Hems tutusu bu padişah için tercüme etmiş, buna anlatmış ama genellikle bu padişahlar da daha sonra vefalı değiller. Bu padişahın kendisi bu Abdullah bin Mukaffa'yı bir şüpheden dolayı ki bu istiyor mesela iktidar ele geçirme gibi bir bahaneden dolayı onu kendisi çok feci bir işkencelerle öldürmüş. Çok feci işkencelerle öldürmüş. Evet. Artık budur geldi. Diyor ki İslam tarihine işte bu dönemlerden itibaren yani Abbasi halifeleri döneminden itibaren Müslümanlar arasında artık bu ilimler yaygınlaşmaya başladı ve bu mütercimlerin sebebiyle bu bilgiler girdi ve daha sonra İslam dünyasında da bu gelişim, bu konuda gelişmeler sağlandı. Gelişmeleri de ilk en büyük gelişmeyi sağlatan kişi Farabi'dir. Ebu Nesli Farabi. Ki buna ikinci öğretmen ünvanı verilmiş. İkinci öğretmen ünvanı. Tarihte iki kişiye öğretmen ünvanı verilmiş. Bir de Aristo'ya verilmiş, bir de Farabi'ye. Onun dışında üçüncü kimseye öğretmen denilmemiş. Öğretmen kime denilmiş? Yani müteselver olan ya mevcut olan bütün ilimlerde zirvede olup herkese ustalık yapabilecek konumda olan kimseye öğretmen denilmiş. Bu ünvanı bütün dallarda en zirveye çıkan şahıs tarihte bir Aristo olmuş. Bilim adamlarından muallimi evvel ilk öğretmen demişler. Ondan sonra artık bütün dallarda zirvede olan yani bütün her şeyin bütün ilimlerin en birinci şahsiyeti olan kişi gelmemiş. Nihayetinde ta Farabi dönemine kadar Farabi döneminde de bu ünvan Farabi'ye verilmiş. Farabi'den sonra en büyük şahsiyet ki daha ortaya çıkan şahsiyet İbn-i Sina'dır. İbn-i Sina'ya mahalle ünvanı verilmemiş bir eksiğinden dolayı. O bütün ilimlerde, yani felsefe, hikmet, fizik, kimya, biyoloji, bilmem astronomi, bunlar da hepsinde zirve olmasına rağmen bir ilimde zirve değilmiş. O da musibi ilminde zirvede olmadığından dolayı o ünvanı verilmemiş. Musibi ilminin kendisi de büyük bir zirvedir. Yani o da bir ilimdir, ilime dayanıyor.
Bunun. Müzikle
alakalı mı? Müzikle alakalı. Müzikin notaları filanları bu meseleler. Farabi bu alanda da bir yani müzikin musikiyle ilgili yazmış olduğu kitaplar var. Sonra kendisi galiba bunları bu kısmını imha etmiştir ki insanlar suistim etmesinler. Farabi bu alanda da en büyük ilim sahibiymiş. Hatta Farabi'yi bir ara bir hükümet, Suriye'deki bir hükümet o zamanın kendi döneminde bunu hapsediyorlar. Yani bunu hükümet alıkoyuyor. Bu hükümetin elinden kurtulmak için mecliste bunlara musibi icra ediyor ve bu musibi icra ederken bunlar hepsini büyütüyor, musibiyle büyütüyor ve öyle bir değerli okuya sağlıyor ki onları bu oradan çıkıp kaçıyor, uzaklaşıyor. Onlar çok daha sonradan uyanıyorlar, Farabi'yi bulamıyorlar. Bu sefer Farabi'yi arıyorlar, Farabi'yi uzaklaşmıştır daha artık. Bunu böyle de onlar elinden kurtulup kaçıyor. Yani bu alanda bu meşhurdu bunun hikayesi. Farabi böyle bir büyük bir adamdı. Bu Farabi gerçekten demeyelim yani şimdi bu musiki ilmine bakıp bir adam müzikle ulaşır diyor. Böyle değil. Yani onun ilmi bunda varmış yani. O ilmi bilirmiş. Neyin ki kendisi müzikçiymiş. Öyle değil. Bunların kendileri son derece maneviyet sahibi insanlardır. Bunları son derece takva sahibi insanlardır. Bunlar az edeyim ki bu hekim insanlar, ilim, bilgide, derin bilgiye sahip olan insanlar, aynı zamanda ahlaki erdemi, dini yaşayışı en derin yaşayan insanlar. Bir tefekkür-ü saatin hayrun min seb'ine min ibadet-i seb'ine. Bunlar, bir saatlik bunların düşüncesi, o bu bilgilerden uzak olan insanların 70 sene teheccüdünden daha afzel olacak bir konumdaydı. Çok maneviyetli insanlar. Bunlarla maneviyetten özelen eserleri manevi alanlarda hiç kimsenin bunu eseri bırakmamış. Evet, bugün irfan bağlamında irfan-ı nezeri irfan-ı nezeri de İbn-i Sina'dan daha derli toplu, daha öz, daha içerikli bir kimse bir eser ortaya koymamış. İbn-i Sina El-İşarat ve Tenbihat kitabının 8. bölümü irfan-ı nezeridir. Orada çok güzel irfanı tam manasıyla hakkını eda ederek veciz şekilde anlatmıştır. Evet, kitabın üzerinden biraz okuyalım, bakalım ki bu diyeceklerin bunları diyor işte ama bir kitap daha belki detaylı anlatır. Dövre-i İslami ma vücud-i ihtilafat-i emidi ki der nehve-i vurud-i mentik ve felsefe bir kalemru-i temeddun-i İslami vücuddara diyor ki derin ihtilafa rağmen neden mantık ve felsefenin İslam temeddününü alanına girmesi konusunda ki derin ihtilafa rağmen onun için derin baremu şöhret yaptı. Bu konuda meşhur olan şey İnesçudur. Ki nuhustin kâmi vurûd-i mentik bi şerb felsefî nubini filetun bu ders. Diyor ki doğuya yani İslam dünyasına ilk adım atan, ilk atılan adım Eflatun, yani mantığın ilk attığı adım Eflatun'un yeni Eflatunculukla olmuştur. Zira fethi hâlâri nezdik, yakın doğuyu, çünkü yakın doğunun fethedilmesi birece özellikle İskenderiye'nin fethedilmesi ki bu İskenderiye ki ez muhinterin merakizi mutâli-i felsefe ve ilahiyyat-i Yunan. Bu burası Yunan felsefe ve ilahiyatının incelendiği en önemli merkezlerden birisidir. Buranın fethedilmesi bir vesile-i Müslümanlar, Müslümanlar tarafından bahis şu. Bahis olduğu ki onan bayi ki ez buzurterin merakizi elmi fesifi Yunan ders ya ben. Bahis oldu ki onlar Müslümanlar Yunanların ilmi ve felsefi merkez en büyük ilmi ve felsefi merkezlerinden birisine ulaşsınlar, onu elde etsinler. Tercüme-i asar-ı muhim-i mentiqi ve seyyi suryan-ı zebanan diyor ki bu dönemde mantık eserlerini, mantık kitaplarının suryan-ı dilini bilenler tarafından tercüme edilmez ki derin menakib eder Suriye ve Irak'a bu mutaleyi zebani Yunan'a meşhur eder ki bu Suriye'nin zebani bilenler hem İskenderiye'de hem Irak'ta ve hem Suriye'de Yunan dilini de öğrenmek için meşguluydular. Bunlar bu kişiler ki ana dilleri Suriyanice'dir. Yunanca biliyorlardı. Bahisi aşnayım semanan bahin asarşı. Müslümanların bu eserlerle tanışmasına sebep oldu. Egerçe benaber guzarış ha tercüme-i asar tenha şamil mebahisi manendi isavulci firfuryoz ve kategoriyaz bari alminaz ve anlatıgıya bel arası bu. Diyor ki her ne kadar verilen bilgilere benaber guzarış ha yani bu konu o tarihe dair verilen bilgiler, guzarış yani haberler, verilen haberlere göre tercüme-i nazar, bu eserler doğru tercüme edildi. İlk başta neydi? Yalnızca Şamil idi. Neye? Mesela Tırfolios'un İsa'nın tercüme ediyorlar. Kategoriyası, yani Arasyon'un o 10 makalesini ya Bari Aminas ya Kazaya, Arasyon'un Kazayasını ve Notuguya evvel Arasyon'un kıyasını bunlar tercüme ediyorlardı. Ve lehemin mebahis روزنه‌ای برای ورود مباحث منطقی به حوزه فرهنگی و تمدن اسلامی باز کرد. اما بو konular yani ilk başta en az asgari dönemden başlasalar bile bunun kendisi bir pencere açtı, روزنه bir kapı açtı. Nereye? Bu İslam temeddününe ve İslam kültürünün merkezine, havzesine bu mantık bahslarının girmesine onun için bir kapı ve pencere açmış oldu. Ez cümle kesani ki bin mutalaat ve tercümeha ikdam kerden bu tercümelere ve mutalalara ikdam eden, başvuran kimselerden birisi bunların bu cümleden kimdir? Mitevan ez Yakub-i Rehavi bu 708 miladi yılında yaşayan bu Yakub-i Rehavi ki derim ki bir papazdır kendisi işte. Hristiyan kişisidir. Meşhurdur bu. Hazreti Emre Surus ve Besuht bu bilmiyorum artık nereldi, nasıldı. Ve Carcius bu da demek ki yine Yunan'ın kendi şeyinde çünkü onların ismini oluşuyor bunlar. Ve Huneyn bin İshak bu Iraklıdır. Bu Yakub Suriye'de helaklidir. Şeyde Huneyn de Iraklıdır. Ki bunları isim nambur, bunların ismi alınabilir. Yekez evamile zorunak geriften behs hayi felsefi mentik der menatif İslami diyor ki İslam'ın bölgelerde, mıntıkalarda felsefi ve mantık ve felsefe ve mantık bahslarının zorunak geriften yani yaygınlaşması, canlanmasının evamil sebeplerinden birisi tesisi, merakizi bu ki bir takım merkezlerinin kurulmasıydı ki Bekare tercüme-i motoru Yunan'ı müferdatta bu merkezler Yunanca metinlerin tercümesine koyuluyorlardı. İn merakiz biçten mesleği hulefaya Ebbasi bin Aşur. Bu merkezler daha çok Ebbasi halifeler tarafından icat edilip kuruluyorlardı. Ve ez muhinterin onha bunlardan en önemlisi medrese-i Beytül Hikme es ki Beytül Hikme medresesidir ki bir destur-i memun-i Ebbasi tesis geldi. ki Memune Abbas tarafından bu medrese kurulmuştur. Bu merkez. Bu üniversite diyelim yani. Evet. Benvan-ı Nisan diyor ki mesela bu medresede tabii kuruldu. Burada bilimler var diyorlar. İnsanlar var, tecrübe ediyorlardı, eğitiyorlardı. Bir örnek diyor. Mesela Abdullah ibn Mukaffeh. Abdullah ibn Mukaffeh ki bu kendisi Fars kökenlidir, İranlıdır. Ama tabii bir bilim adamıdır. Yunanca'yı falan da biliyormuş. Kesiz ki Katogur Yas ve Anantoluya'yı Erbeler Sulaysa Ucuyu Fakfetul Yusra Yarayı Mensur-i Halife-i Basret-i bu bir kimseydi ki bu kitapları bizatihi Mensur için tercüme etti ve ona eğitmeye başladı. Ki ardından da Mensur bu insanla şüpheler derim ki çok feci şekilde, çok ağır işkencelerle öldürdü yani. Yani birdenbire öldürmedi, çok ağır işkencelerle. El-Zaman-ı Mensur-i Abbasi ve ben Mensur-i Abbasi'den sonrası, o zamandan sonraki dönemde danışmandan-ı mentiki, ondan sonra danışmandan-ı mentiki, işler bir şer ve tefsir-i kutub mentiki bir perdaktan diyor ki bilim adamları daha çok bu mantık kitaplarının tefsirine ve yorumlamasına, açıklamasına koyuyorlardı. Ve hemin delil der müddet-i kutahi bu yüzden diyor kısa bir sürede teyda-i kutub efsayiş yap. Ve bu kitapları ki mantıkla ilgili, felsefe ile ilgiliydi, bunların sayısı çoğaldı. Elbette berhiniz ve kâlim ve asar-ı cedid İslam'ın bu arada Müslümanların içerisinden de bilim adamları yetişmeye başladı. Bazıları da kendileri eser yazmaya başladılar. Bir kısmı da diyor, berhi bir kısmı da yeni eser yazmaya koydular ki Muhinterini Anan Ebu Yusuf-i Yakub-i İshak-ı Kindi. Bu şahsiyet kendi maruftur. Arap, mülakkab bir filozof Arap. Arapların filozofu. Yakub-ı Kindi bu Basra'da, Basra'da da yine Iraklıdır. Arz edeyim ki bunun dönemi İmam Hasan-ı Askeri'nin dönemine denk geliyor. Bu düşünürdür ve filozoftur. Bir takım eserler koymuştur. Elbette Batı'da meşhur olmuştur. Ama tabi olarak Farabi ve İbn Sina'nın haddinde değil. Bu düşüncesinde birçok eserleri var bu şahsiyetin. İmam Hasan Askeri ile ilgili de bir olay var bunun arasında. Bu insan bir de yani ilk başta demek ki ateist gibi düşünülen bir insanmış. Kur'an'daki çelişkili ayetler diye bir eser yazmaya koyulmuş. Ama İmam Hasan Askeri bir mesafe göndermiş. Demiş ki git bunu bir vasfı bir yaranı vasıtasıyla kim diye söyleyin acaba ihtimal vermiyor mu ki bu çelişkili sandığı ayetlerin arasında çelişkili olmadığını bilen daha bilge bir insan oldu bunu. Bu ihtimali vermiyor mu? Bu mesajı millet. Gidip o mesajı ilettiğinde bu adam pişman olur. Diyor elbette ki ben küçük. Kendi cahilliğimden böyle düşünüyorum. Bunların arasında bir çelişki olmadığını bilen mutlaka bilge insan, benden bilge insanlar vardır. Ve bu eseri yazmaktan vazgeçiyor. O bir delil-i berhurdari ez mekan-ı ilmi-i bala, yüksek ilim makamına sahip olmasından dolayı darayı muhiyyeti münasip eder nezd-i memun ve muhtesim ve basi bu. Bu memun ve muhtesim ve basi döneminde bu çok iyi bir kendisi için iyi bir konum elde etmiştir. Ve işler kitabı Hayy Aristo'da şerh numude. Aristo'nun birçok eserlerini bu açıklama getirmiş, şerh yazmıştı onlara. Ez diğer efrad Ebu'l Abbas-ı Serahsi bu şahsiyettir. Ve Muhammed bin Zekeriya-i Razi İranlıdır. Ya meşhurdur, tabiptir, doktordur. Aynı zamanda هستن که در دوران آنها هنوز تهدید جدیدی در اونچه یونان رسیده بود ایجاد نشد. بناهای دوره‌ای که یونان‌دان تجربه شده‌اند، خیلی مهمی بود. دیشیم نبود. بلکه علم منطق همچنان دوران طفولیت خود را سپری می‌کرد. بناهای دوره‌ای که منطق هنوز اون چوچکلوک دوره‌ای گذشته بود. پس از این دوره، این دوره‌ای که merhale-i cedid eder ilmi felsefe mantık ağaç şu mantık ve felsefe ilminde yeni bir dönem başlamış oldu. که میتوان اون را دوران عصر طلایی حکمت نامید. بو دونمی حکمتین یعنی فلسفنین altın çağı olarak adlandırabiliriz. Ki bu dönemde gerçekten Hikmet Kısır'da büyük şahsiyetler ortaya çıkmış. Şimdi de yok bunlardan yani. Az Muhittin'in şahsiyet hayli ki derin merhele darayı nekş esası buden bu en önemli şahsiyetlerden birisi ki bu dönemde çok belirleyici rol sahibiydi. Hakim Ebu Nesr Muhammed İbni Muhammed-i Farabi. Bu şahsiyettir. Faraklı olan, Farak Afganistan'da olan bir şehirdir. Bu Türk'tür kendisi. Aynı zamanda bu adam. Hem bu hem de İbn-i Türkler. Bu şahsiyeti anabiliriz ki Ma'ruf bir müellim-i saniyiz. Bu ikinci müellim lakabını almıştır. Tesir ve nekş-i farabı der ilm-i mentib ve endazıyız ki بسیار از دانش اندیشمندان او را به عنوان بنیانگذار منطق در دوران اسلامی به شمار می آورند که بیچوک بیلگینلر بو فارابی اسلام دنیاسندا منطق علمینی تملین اتان شخصیت olarak görmektedirler. Yani bundan öncekiler aslında sayılmıyor. Budur ilk mantığı şeyde ya hikmeti fesveyi İslam dünyasında başlatan. یکی از مهمترین فعالیت های فارابی نگارش شرح برای کتاب منطق ارسطو ارقانون و ایساگوجی فروز بود. دیار که شیعین فارابونن این önemli علمی ماتق دارندکی علمی چاشمالارنن بیرسی شویدی که ارسطو ارقانون کتابونا و فروزون ایساگوجی کتابونا شرح یادمش oldu. البته بونن چوک کندی یادی بایسلر چوک önemlidir. فارابی دیاردی که yani bunlar hikmette hakim, filozof ancak o kimsedir ki kendi ihtiyarıyla ruhunu bedeninden çıkarıp ruhunun ihtiyarının elinde bulundurarak ruhu çalışmasını yapıp tekrar bedenine girebilme kabiliyetine sahip olmayan bir kimseye hakim denilmez. Az edeyim ki elave ver in işan asar-ı mutaddil der mentik nigaşten buna ilaveten birçok eser mantık yazmışlar ki belki az onu henüz hem az muhimterin kutub-ı mentik bir şey var mı yayan onlardan birisi henüz de mantık ilminde en önemli kitaplardan sayılmaktadırlar. Farabi Efsun ve Tehlif-i Mutun-ı Mentik bir terbiyyet-i şagirdan-ı rüsyar-ı himmet kurdu hukumaştı. Diyor ki Farabi mantık dalında yazdığı eserlere ilavetir. Keza felsefe dalında yazdığı eserlere ilaveten, irfan dalında yazdığı eserlere ilaveten diyor ki birçok öğrenciyi yetiştirmeye de ihtimam verdi. Bu konuya da emniyet, himmet kumaş yani bu konulara da önem verdi, buna önem arz etti. Ez meşhur terin şagirden o. Yahya İbni Ediyye Mentiqi ki bu adam da bu Farabi'den eğitim almış ve meşhur olan şahsiyetlerini göstermiş. Ez diğer Mentiqiyani'nin doğru mitivan Ez Ebu Süleyman-ı Secistani. Bu Ebu Süleyman-ı Secistan. Secistan da yine bu şey bölgelerde oluyor. Kırgızistan ve Özbekistan bu bölgelerde olan şahsiyet. Ebu Hayyan-ı Tevhidi budur. İsa İbni Zir'e Zura'ya İbn-i Miskevey, İbn-i Miskevey de yine meşhurdur. İbn-i Miskevey aynı zamanda Ahlak Dağı'nda yazmış olduğu arz edeyim ki İbn-i Miskevey'in eseri bir Ahlak Dağı'nda kitabın ismi şu anda zihnimden gitti. Evet, eseri var çok meşhurdur ve çok da güzeldir. Bu dönemde de bunun bu Ahlak Dağı'nda yazmış olduğu yani Hikmet-i Amel'de yazmış olduğu eseri okutulmaktadır. Kitabın ismi şu anda zihnimden gitti. Bu insan da az edeyim ki bu şahsiyetlerden birisidir. Evet, aslında aklıma geldi o kitabı
okuyacağım. Hocam burada değişik yerlerden İskenderiye'de eğitim
alan öğrenciler. Bunlar yok. Bunlar İskenderiye artık o ya, tarihte kaldı. Bunlar az edeyim ki İslam bilgisi. Bunda kendi mesela Bağdat'ta mesela diyelim ki İran'da çeşitli yerlerde merkezler kuruluyor. Evet. İslam merkezlerin, o zaman ilim merkezleri daha çok Bağdat ve İran'ın bazı merkezleri. Ama Bağdat daha çok önemli. Bağdat, Suriye, Şam, buralar, Halep. Ebu Abdullah-ı Natili, bu şahsiyet yine mesela o dönemdeydi. Bu Natili aynı zamanda İbn Sina'nın hocasıdır. Nambut ezmiyan imtiyan ve cüz Farabi diğeran şöhret ziyade peydar nekerde bu mantıklar içerisinde Farabi'nin meşhur şöhreti onları artık gölgede bıraktı. Yani ay çıkanda yıldızlar görünmez gibi bu öyle bir şahsiyet idi ki o bilgilerini artık kaybettirdi. İn revel idame daş tayin ki yeki ez şagirdan berceste yinnatli paye tabi erseyi elm ve hikmet ki naklinin öğrencilerinden birisi ki hikmet ve ilim arsasına ayak koydu. İn filosof mentiki, in filosofi mentiki ve hakimi serşinas Hüseyin ibn Abdullah Hüccetül İslam Şeyh-i Reis Ebu Ali Sina ki bu şahsiyettir. Buna Şeyh-i Reis dediler, Ebu Ali Sina dediler, pek sana da değiller. Bu diyor ki ilim ve hikmet yurduna ayak koyunca bu mesela çok genç yaştayken artık kimse buna ders veremez konuma geldi. Yani örneğin 8-7 yaşında başlıyor, mesela diyor ki 18 yaşına gelince artık hiç kimse buna ders verecek bir konumda olamadı. Bütün herkesi aşmış oldu. O ki iki az müzikterin hükemalı müfakhiri İran az. Bu İran'ın kökenli olduğu için diyor ki İran'ın en büyük hekimlerinden ve iftiharlarından birisidir. Bizim Türkler de buna sahip çıkıyorlar ya Türk olması sebebiyle. Farabi'ye de İbn Sina'ya da ama bunların bir şanssızlığı var. Herkesi de çünkü Ehl-i Beyt ekolundandır diye mecburen hoşlarına gitmiyor o kadar. Büyük şahsiyet olmalarına rağmen üzerlerinde durulmuyor. Arz edeyim ki bu şahsiyet deriye ki ez rustahayı şehri Bukhara Bukhara'dan Bukhara yani bugün Özbekistan zannıyorum oluyor. O zaman İranlarında bir çeşitli cihan kuşu yani pelç sağlaki hemrahi pederek bir Bukhara azimet numut demek ki orada bir köyde doğmuş ise 5 yaşındaki babası birlikte Bukhara şehrine gitti. Der önce bir amzışı Kur'an ve temrini hat himmet kumaş, Kur'an öğrendi, yazı öğrendi, hattatlık öğrendi. Der deh sana gider ulum eder de Kur'an mübarrez şu, 10 yaşındayken Kur'an ve edebiyat ilminde çok meşhur oldu, mübarrez yani tanınmış oldu. Ve müddetimiz bir mezhebi İsmailiye girenip bir müddette İsmail mezhebine sonra istaşeri olmuştu. Mesela bu İsmaili yani bu mezhebi batılı yaradı ona dönerdi geçti dönemde ve hikmetin hikmet mantık ve riyazi ra nezde Ebu Abdullah Natli Ebu Abdullah Natli nezdinde bunları öğrendi ama ve kod yeki az esatidi berdesleyin ulum gerdi İbn-i Sina İbn-i Sina aynı zamanda Farabi'nin eserlerini aslında okuyarak şey oldu. Yani diyor ki ben ta Farabi'nin eserlerine tanışmadığım sürece bir şey olduğunu sanmadım. Yani. Öyle ki Farabi'nin eserlerini okudum ve hatta bazen bir eseri 40 defa okudum onu tam çözmek için. Ondan sonra anladım ki hikmet nedir. Elva der ulum hebli der fizişkiniz ez mehzeri buzurganı çöm Ebu Reyhan-ı Biruni ve Ebu Sehl-i Mesih'i keşfedelim ki İbn-i Sina diyor ki Ebu Reyhan Biruni meşhurdur tıpta aynen Muhammed bin Zekeriya diye razı gibi ve Ebu Sehl-i Mesih'i gibi bunlar da gene tıp alanda meşhurdur o dönemde bunların nezdinde tıp da öğrendi bugün İbn-i Sina'nın yazmış olduğu kanun kitabı tıpta yani çok önemli bir eserdir. Yüzyıllarca Batı'da, Batı üniversitelerinde kanun kitabı tıbbın en önemli eseri olarak okutuldu. Bizim henüz Türkçe'ye tercüme bile edilmemiş.
Evet, bunun yazdığı kanun
muydu? O Erganun. Bu kanun. O Erganun bir kanun. Kitab-ı Kanun, İbn Sina'nın Eşşifa denilen bir eseri var, büyük, yani 7-8 ciltli eseri. Kanun var, yine çok büyüktür, eğer basılırsa 3-4 ciltli eser oluyor tıbda. El-İşarat ve Tenbihat kitabı var, 3 cilt. El-Necat kitabı var, 1 cilt. Ve birkaç tane böyle çok eseri var. Ama yani önemli meşhur olanlar, şu anda zihnime gelenler bunlar. Kanun kitabı çok önemlidir. İbn Sina'nın gerçekten felsefesi ve keza bunların, yani bizler gerçekten çok vefasız olmuşuz büyüklerimize ve bizim medeniyetimizi, ilmimizi, ufkumuzu açacak kişilere. Bunlar İbn Sina'nın eserleri. Ta bundan 200-300 yıl önce Almanca'ya, Fransızca'ya tercüme edilmiş, orada eğitim görülmüş. Farab'ın eserleri keza öyle. Razi'nin veya mesela diyelim ki Birun'un eserleri. Daha bunlar 300 önce Batı'da tercüme edilmiş ve eğitim görülmüş. Bizler henüz bunların o asıl orijinal olan Arapçasını Türkçe'ye tercüme eden olmamış. Aksine Arapçasında eğitimini yaptıran olmamış. Şimdi dönüp diyoruz ki niye Batı bizde böyle geçti? Batı geldi bu ilimleri bizden, bizim bilginlerin ilimlerini aldı, gitti adamlar, zahmet çektiler, üzerlerinde çalıştılar, geliştiler. Biz de bilginlerimizi ama aynen diyor, padişahlarımız, planlarımız ancak bir süre baktı ki bunlar çok milletin fikrini asacak, öldürmeye kalkıyor. Farabi öldürmeye kalktılar gibi Farabi meşhur kalbi ancak canını kurtarmak namına onları uyutarak kaçmak zorunda kaldı. İbn Sina da yine hapse atılmıştır, kaçmıştır, sürgün yaşamıştır. İbn Sina Şifa kitabını yolda sürgün halinde kaçarken yazmış. Naşinas olarak kaçıyor. Yani sıkılık değişip kaçıyor. Yolda bu Şifa kitabını yazmış, bir daha bakmamış. Şimdi bilim adamları baktı, yani insan baktığında bu eser nasıl bu? Bir insan yolda hiçbir kaynağa müracaat etmeden bu eser, bu eseri yazmak için insanın gereği en azından bir 10-15 yıl büyük kütüphanede olup kaynaklara bakarak yazması lazım. Ama bu adam zihinde, yolda, at üzerinde, yani mesela bir yerde gelir, bir yerde konaklayabilir, bir saat, iki saat otururdu, bir eline alır, mesela bir yerde bir şey yaz. Yolda yazmış, yazdığı eseri bir daha dönüp mutala edip tahsiye etmemiş. Ama çok önemli eser. Yani işte bu bilim adamlarına sahip çıkmamak bizleri bugüne getirmiştir. Yani imamlara sahip çıkmadığımız gibi. Hepsi yani bir insan oldu. Ne yapalım? Müslümanlar layık olmadılar. Allah nimet verdi, kaderi bilmedi. Evet. Diyor ki kesb-i ilimkar bunların nezdinde ilim öğrendi. Beynvan-ı kesb-i pezişkan-ı hazib-i esb-i hiş şöhret yap. Bu kendi aslında en önemli doktorlar olarak, doktor olarak maruf oldu. Şeyh Dara-i Asar'a giren Bahi-i Firavan'ı bu ki ez muhinteri ve hamite var ki kitab-ı şifa ve kanun işareti. Tam bu isim diyor. Şifa şeydedir, hikmette, mantık, hikmet, astronomi, matematik bölümlerini içeriyor. Az edeyim ki kanun da tıbdır. Ezbüttenin şagirdanı Ebu Ali Sina Behmeniyar İbni Merzban. Behmeniyar, bu da yine İranlı filozoftur. Ebu Abdullah Ma'sumi. Bunlar kardeş Harun Metin Hesler. Fesat İbni Sina Mertigen Ziyad. Paya bir Ersel Nihader. Veli şöhreti hiç yek ez anan bir İbni Sina neresi. Çokları geldi ama İbni Sina olamazlar. Ezimiyan Berk ez anan. Öz onlara işare mi konim. Ebu Hamid Muhammed İbni Muhammed Gazali. Bu Müslümler meşhur İmam Gazali dedikleri kişi. Bu Ebu Gazali. Gazi Zeydiddin'i Emr-i Sehlan-ı Savuci. Muhammed bin Ömer'i Fahri Razi. El Sünnet'in Fahri Razi diye müfessir de var ya. O mesela meşhur. Aynı zamanda bu adam nedir? Filozoftur. Yani mantıksıdır. Ebu Cafer-i Nesiriddin-i Muhammed-i Tusi. Bu şey Tusi işgahın. Adı diyelim ki felsefe, bir iki tane Şeyh Tusi'si var. Bir Şeyh Tusi adı diyeyim ki denilen fıkıhta Şia'nın en büyük müştehidi Şeyh Tusi olarak eşşeyh denildiğinde bu kastedilir ki fıkıhta El Mebsud denilen eseri yazmış, birçok eseri yazmış, El Hilaf denilen eseri yazmış. Adı diyeyim ki Necef havzesini kuran kişi budur ki bu Bağdat'taydı. Kütüphaneleri yaktılar o zaman, bunu öldürmeye kalktılar. Azizeyn Mecnun canını kurtardı, kaçtı, geldi Necef'te orada kaldı. O da eğitimde Necef havzesi böyle ortaya çıktı. O dönemde Şeyh Tusi'nin, yani fakir Şeyh Tusi'nin döneminde Şia'nın en önemli kaynağı, ilim, hadis kaynağı da yakıldı. Erbemiya, şimdi tarihte yok, diğer kimsenin elinde yok. Şia'nın İmam Hasan Askeri'nin bizatihi görmüş olduğu ve onaylamış olduğu Erbemiya denilen en önemli hadis kaynağı yakılarak çok edildi. Bir diğeri de Şia'da Ebu Nesri, Ebu Cafer Nesri din Şeyh Tusi'dir. Bu da mantıkta, felsefede, astronomide gerçekten büyük bir şahsiyeti, çok çok büyük şahsiyet. Haz edeyim ki, ve çok önemli eserleri var bir şahsiyetin. Az cümle bunun İran'ın Merabe şehrinde kurmuş olduğu, haz edeyim ki, resethane, yani gök ilimlerini inceleme, astronomi incelemek üzere kurduğu resethane, bunun o oradaki eserlerin Rus, İran'ı fethedince oradan götürdü Rusya'ya, yani oradaki kurmuş olduğu önemli aletleri, planları Rusya oradan aldı götürdü. Bu şahsiyet çok önemli şahsiyetti ve ama bu kadar ilmi ve ilimde, ahlakta, felsefede, hikmette büyük olmasına rağmen aynı zamanda Ehl-i Beyt sevgisi ve dindarlıkta son derece ileri şahsiyet, bu vefat ederken Kazveyn'de vefat ediyor, yani Irak'ta. Diyor ki benim mezarımı İmam Musa'yı Kazım'ın zahirlerinin girdiği kapı da orada yaz, o bölgede defnedin ve orada duvara yazın ve kelbuhum basitun zira'i bil vesib Kur'an-ı şu ayetini ve onların köpekleri dizlerini onların çeneti üzerine orada çenette koyarak yere orada onları gözetlemektedir. Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf. Ashab-ı Kehf'in de bir köpekler var değil mi? Ve kelbuhum basitun zira'ihi bil vesib. Kendisini Ehl-i Beyt'in Ali Bey'inki köpeği konumunda görür. Necmüddin Ali İbni Ömer'i Katibi Gazvini budur. Bu Şehir Şahabeddin'i sonra verdi ki bu Şehir İşrak. Vaktimiz dolmuştu bu bölümü şeydi. Şehir İşrak bu İşrak ilminin, yani İşrak meselesinin, Eflatunculuğun şey aleminde, İslam alemindeki en önemli şahsiyetidir. Bunun yanı Kuzar Hikmet İşrak, Ebu Cafer Kutbuddin Muhammed bin Muhammed Razi, Saadettin Mahmud Mesud ibn Ömer Teftazani, Saadettin Mahmud Devani ki bunlardan bir diğer de Muhammed ibn İbrahim Şirazi Molla Sadra ki bu da çok çok büyük bir şahsiyettir ki bugünkü hikmet-i mutaliyenin kurucusu, yani felsefeyi ve hikmeti şahlandıran kişi Bunyan Gozari Hikmet-i Mutaliye ve Molla Hadi Sebzivari yine burada yine Şia'nın önemli Molla Hadi Sebzivari İran'ın Şah Abbas döneminde yaşayan bir ve Horasan'da yaşayan bir şahsiyetti. Bu Sebzivari'da bir hikayesini diyeyim bitiriyorum. Bu arz edeyim ki büyük bir şahsiyet, ilim erbabı olmasına rağmen kendi ahlakı terbiyesini tamamlamak için naşinas, bilinmeyen bir bölgede gidir, bir medresede hizmetkar olur, yani olanın süpürgecisi olur. Ve o bir yıllarca orada süpürgecilik yapıyor ve öğrenciler mesela ona emredirler, şöyle de böyle yap, böyle yap, olay temizle, bu tuvalet temizle, şu. Bir tabi öğrencilerin orada mesela dersler falan da hiç şey demez. Kendi oranın hizmetkarıdır. Yıllar sonra da gelir şeye, Sebzivar'a orada akılına sürer ve meşhur olur ki orada ya Sebzivar'da büyük bir hekim, bir rizop eğitim merkezi kurmuş. Yıllar sonra o aynı medreselerin öğrencileri gidiyorlar, bakıyorlar ki kendi hizmetkarları buranın ustadıymış. Yani yıllarca onların tuvaletini temizleyen şahsiyet, onların yani dünyanın en büyük filozofuymuş. Bu şahsiyetler elhamdülillah böyledir. Ancak bu terbiyelerle insan makam bulabilir, yoksa başka bir şey. Hadi gelelim.
Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.